Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Diyelim ki hamdele, salvele, besmelelerimizi çekmiş ve inşallah bu sohbete cuma günü sizlerle beraber erişmiş olalım. Artık bu sözler söylenince, bunlar zikredilince daha sonraki cümlelerinde bu hamdü senaya muvafık, bu salatü selamı mutabık olması icap eder. Konuşmanın başında ve sohbetin başında eûzü besmele çekmek, şeytanın şerrinden emin olmak, Allah Teala'ya sığınmak, şeytani bir şeye bulaşmadan, nefsani şeylere karışmadan, helal olanı, razı olanı konuşmaya niyet etmek ve adım atmanın işaretidir. Besmele ise Allah Teala'nın yardımını, inayetini ve yaptığımız işin bereketini istemek, yaptığımız işin hayırlı olması için Allah Teala'nın bunu muhafaza etmesini talep etmektir. Birçok kitabın başında, birçok eserin, mektubun başında besmele oluşu aynı zamanda o eserin muhafazası içindir. Besmelenin muhafaza tarafı, şifa olan, efendim Cenab-ı Hakk'ın inayetine vesile olan birçok efendim esrarı, hakikati vardır ki besmele çekilir. Besmele ile beraber artık helal ve rıza dairesine girildiği de ilan edilmiş olur. Ve hemen başında elhamdülillah denir ki şu hal dahi şu besmele şeytanın şerrinden sığınarak Allah'ın kulluğunu talep edecek kuvvetin verilmesi bile kendi başına bir şükür, kendi başına, yek başına bile hamd için kafi geldiğindendir ki hamd edilir. Cenab-ı Hakk'a hamd ettiğimizi göstermek, verdiği nimetle ona küfretmemektir, nankörlük etmemektir. Dolayısıyla hamd edilir, o hamdin hakikatine uygun olarak da artık ondan sonra başlayan cümleler bu hamde, bu besmeleye muvafık olur. Peki biz bunu nasıl tahsil ettik? Biz bu sohbeti, bu ilmi nasıl öğrendik? Bu adab ve erkanı hangi kıstaslara, hangi minval üzere götürmekteyiz? İşte onun da inayetini, ruhaniyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesine bağlı olmakla elde ettiğimizin nişanesi olarak da salatü selam ettik. Yani konuşmaya başlanırken eûzü besmele çekilmesi, burada hani yeni yeni böyle bu sahalara gelmiş, iştirak etmiş kardeşlerimiz tarafından, ya ne oluyor eûzü besmele, işte konuşsana kardeşim falan diyorlar. Bir kere bu kardeşlerim emin olsunlar ki bu bir sünnet-i seniyedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine konuştuklarında bir vaaz-ı nasihat veya bir söz, bir hutbe irad ettiklerinde muhakkak surette eûzü besmele çeker, işin bu şekilde Hakk'a ait bir mesele olduğunu da ilan ederlermiş. Sonra bakın, bilen de bilmeyen de konuşmanın başında bir eûzü besmele duyduğunda şöyle bir toparlanır. Dur bakalım yahu, acaba ne konuşulacak diye bir niyete girer. Nedir, hangi niyettedir? Dinleme niyetine girer. Alelade bir söz duymayacağına kanaat getirir. Çünkü eûzü besmele vardır, ciddi bir iştir. Rıza dairesinde, helal noktasında bir iştir. Harama besmele çekilmez. Sonra hamd edilir ve salatü selam edilir. Kalbi ikazların hepsi verilmiş olur. Artık ondan sonra göz kulak dinlemek için sohbeti hizaya gelir, niyete gelir. Ondan dolayıdır ki kıymetli dinleyenler, hemen akabinde de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, Allah Teala'nın rahmeti, selameti, inayeti üzerinize olsun sözü de, selamı da başlanır ki bu şu anda bizi dinlemeye niyet etmiş kardeşlerimize haberdar olduğumuzu, ve konuşmanın başlayacağını, konuşmanın da selamla başlaması gerektiğini hatırlatmış olur. Yani eûzü besmele, hamdele, salvele, işte bunlar kişiyi, hem konuşan kişiyi adeta bir niyet dairesine, Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olabileceği, razı olacağı işler dairesine aldığı gibi, onu işiten insanları da toparlanıp hüsnü zan ederek dinlemeye, Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil için bu sohbetin vesile olacağına bir niyet duyurulusu yapılır. O duyuruyu dinleyen, kulak veren kişiler, kulak kesilen, dinlemek üzere gayret eden, niyet eden kişiler, hemen akabinde de muhatapları tarafından veya konuşmacı tarafından "Esselamu aleyküm, Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun" diyerek de ne yapılmış olur? Sohbete dahil olunmuş olur. Evet. Şimdi bu izahı da yapmış olduk. Belki daha evvel parça parça konuşmuştuk ama bu vesileyle de efendim zikretmiş olduk. Allah Teala bizi, kıymetli dinleyenler, ülkemizi, ümmeti Muhammed'i, evlatlarımızı, zürriyetimizi, amellerimizi salih eylesin. Cemaliyle ıslah eylesin. Allah Teala hepimizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak tövbe nasip eylesin. İstiğfar nasip eylesin. Günahlarımızı affetsin. Yüzümüze çarpılmasından dünyada ve ahirette bizleri muhafaza eylesin. Hak etmesek de Cenab-ı Hak bize göre değil, Allah Teala kendi izzet, celal, zat ve cemal ve güzelliğine göre bizlere muamele eylesin. Bize yakışan günah etmektir. Allah Teala elbette afu, gafur, rahim, rauf, gaffar, settardır. Cenab-ı Hak inşallah rahimiyetiyle, merhametiyle bizlere muamele eylesin. Evet, bu duaları yapıyoruz çünkü hakikaten de her geçen gün duaya çok ihtiyacımız olduğunu birçok şey vesilesiyle hatırlıyoruz. Çocuklar dikkat edin, küçük çocuklar duadan pek anlamaz. Oyuncaktan, harçlıktan vesaire yapar. Sen istediğin kadar dua et. Onlar o duayı yaparken senin ona karşı duyduğun sevgiyi fark ederler sadece. Dua pek ehemmiyetli gibi gelmez onlara. Yaş ilerledikçe, hayatın birçok sıkıntısıyla yüzleştikçe ve hayatımızda birçok badirelerden geçmemizin dua ve himmetle, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle olduğunu fark ettikçe adeta dua için dileniriz. Dua dilencisi oluruz. Öyle de olmamız lazım zaten. Evet. Kişi her ne olursa olsun, hangi makamda bulunursa olsun, ister şakî ister saîd, muhakkak duaya rağbet etmelidir. Duadan beklemelidir ümit demişler. Şimdi kıymetli dinleyenler, biliyorsunuz işte bayram münasebetiyle o güne mahsus olarak bazı konuşmalar yapmıştık ama şimdi bayramda geçtikten sonra, gerçi bana her gün bayram gibi böyle düşünceler yok değildir. Bendenizi dinlerken efendim içinizden geçirenler, Allah razı olsun. Tabii ki öyle. Yani Cenab-ı Hak dediğim gibi bizi affeylesin yani. Cenab-ı Hak bizleri affeylesin. Evet. Şimdi bayramdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü Hikem-i Ataiye'yi okuyacağız diyoruz ama konuyu da bitirmek istiyoruz. Mesnevi-i Manevi'de Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'a dedi ki, benim sözümü dinlersen, dediklerimi tutarsan, yani daha doğrusu La ilahe illallah Musa Resulullah. Çünkü kelime-i tevhid Musa aleyhisselam zamanında böyleydi, defaatle söyledik. Sen Allah Teala'nın yegane Allah olduğuna, başka onun karşısında varlık iddiasında bulunmayacağına, ilah edinmeyeceğine, en başta da kendin, kendi nefsini onun karşısında bir varlık gibi görmeyeceğine dair söz ver. Bu kelimeye kail ol. Aynı zamanda kalpten de kani ol. Ve benim nübüvvetimin de Allah Teala tarafından gönderilişimin de tasdikini yap. Bunu kalben, ruhen kabul et. Hem bak böyle yaparsan sana Allah Teala dört güzel şey verecek, dedi. Hazreti Musa aleyhisselamın bu söyleyişi, tabi peşin var efendim, arkasından bir nemalanacak bir durum var, bir güzellik var. Neymiş onlar, dedi. Ben bu kelimeyi söyler ve kabul edersem beni neler bekliyor, nasıl mükafatlar olacak? Hazreti Musa aleyhisselam da hatırlarsanız sıralamıştı. İsterseniz şöyle yine kısaca hatırlatayım ki belki bu mevzuyu arşivden dinleyene kadar hani bir kopukluk olmasın, şu dakikada bize ulaşan kardeşlerimiz de hatırlamış olsun. Musa aleyhisselam buyurdu ki, sen bu kelime-i tevhidi söylersen, imana gelirsen, sana gelecek hediyelerin, faziletlerin başında bedende, senin bedeninde daimi bir sıhhat olacak. Daimi. Bak bak bak. Yani geçici değil. Öyle bir sıhhate kavuşacaksın ki bu sıhhat elinden gitmeyecek. Bedeninden uçmayacak. Sende kalacak. Aa, güzel. İkincisi ne? Ömrün ne olur? Ömrün böyle yayılır. Uzak olur. Adeta ecel sen geldiğinde, sen gel dediğinde, affedersiniz, sana gelir. Ansızın gelmez. Böyle yaşa yaşayabildiğin kadar. Böyle ömrün uzar da uzar. Uzar da uzar. Ondan sonra yani öyle ani ölüm falan olmaz. Ecel böyle sen istediğiniz artık öleyim be falan dersin de hani öyle gelirse gelir. Şimdi bu acayip tabii yani. Dünyada saltanat kurmak isteyen bir adam, dünyada yayılıp dolaşmak, efendim burada borusunu öttürmek isteyen bir insana ne lazım? Para pul olsa, sıhhat olsa işe yaramaz. Sıhhat olsa, para pul olsa, ecel gelse yine bir işe yaramaz. Şimdi sıhhat olacak. Başka? Efendim ömrün de uzun olacak. Üçüncüsü ne? Dünyada ve ahirette düşmandan arınmış devlet saltanatına nail olursun. Şimdi bak, dünyada düşmanlığı anladık da ahirette düşmanlık ne? Yani sen nereye gidersen git senin üzerinde bir hukuk iddiasında kimse bulunmaz. Yer ehli de bulunmaz, gök ehli de bulunmaz. Dünyada da olmaz, ahirette de sana hesap soracak adam çıkmaz. E bu keyif. Çünkü bir adam dünyada mamur olsa, düşmanlarından emin olarak yaşasa, düşmanlık ettiği kişilerden veyahut emin olarak yaşasa da eğer ahirete, öldükten sonraki hayata inanıyorsa, ya ben böyle yaşıyorum ama yani bu adamlar yarın bir gün benden hesap soracak duygusu adamı düşündürür. Vicdan varsa tabii. Vicdansızsa, arsızsa, yüzsüzse, oho, o affedersiniz hınzırın önüne konulan yarma kırma gibi hiç bakmaz, hatır utur ya çatlayana kadar. Ama sonraları var ya, ileride ne olur, daha sonra ben ne olacağım, akıbet tam tabiriyle akıbet ne olacaksın, işin akıbetinde meselesi var ya, işte o durum biraz sakat olursa adam her ne kadar şu anda böyle rahat keyifli olsa bile bunun sıkıntısını yaşar. Yani bu yarmaların kırmaların hesabı ileride çıkarsa ne yaparız biz der. Ne kadar olsa da onun efendim vicdani rahatsızlığı, o hesap verme telaşı adamın sıhhatini de bozar, ağzının tadını da kaçırır. Yani ömrü de öyle mesut geçmez. İç sıkıntısıyla öfle püfle durur. Şimdi üçüncüsü de güzel. Dünyada ahirette düşmanın olmayacak. Bir de şimdi bunu Firavun'un efendim pozisyonuna göre gözünüzde canlandırın. Adam dünyada saltanat istiyor. Hangi sultanlık olursa olsun, basit bir amir bile, 10 kişiye, 3 kişiye amirlik yapan, müdürlük yapan bir adam bile tebasından, etrafından, başka müdürlerden, yukarıdaki patrondan bir düşmanlık olmasın diye biraz tedirgin hareket eder. Hiç kimse bir şey yapamayacağını bilse o adam tabii ki 3-5 kişinin müdürü bile olsa bir bakarsın ki sanki dünyaya firavun olmuş. Böyle bir rahat olur. Düşmanı yok çünkü. Mukavemet edecek, muhalefet edecek kişi yok. Ya Bu da güzel bir teklif. Dördüncü teklif neydi? Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki Firavun'a, sıhhatin olacak, ömrün de uzayacak, düşmanın da olmayacak, bir de hep böyle aynen genç kalacaksın. Nasıl genç? Saçın katran gibi olacak, sakalın katran gibi olacak. Yani buna kim böyle isteksiz bigane olabilir, değil mi? Fakat bunları anlattıktan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam bu sözlerini izah meyanında Hazreti Mevlana buyurdu ki, çocuklarla konuşmaya mecbur olunca onların lisanıyla söylemelidir. Çocuklara anlatıyorsun. Bazen böyle tipler var. Diyorum yani marketlerde, bilhassa pazar günleri falan. Böyle bir sürü ideal anne babayı oynayan insanları görürüm, gayri ihtiyari. Abartılı bir şekilde çocuklarıyla konuşurlar. Ve aslında birçoğunun maksadı çocuklarına terbiye vermek değildir. Ahaliye de bakın biz böyle bir anne babayız. Yani haberiniz olsun, bizim çocukla öyle bir diyaloğumuz var, biz öyle bir çocuk yetiştiriyoruz ki siz kendinizi baba anne bile zannetmeyin dercesine. Mesela çocuk bir oyuncak gösterir, babası şöyle yapar: aa oğlum biliyor musun, buna biz benzin koysak da çalışmıyor, istersen ona başka bir şey alalım, ne dersin falan gibi. Çocuk da ha baba falan, bir yandan da sana bakar yani, o çocuğuyla konuşurken etrafı da keser. Çocuğum onu almayalım, içinde karbonhidrat var, sana daha çok protein ve kalsiyum ihtiva eden yiyecekleri almalıyız, öyle değil mi yavrum falan. Çocuk babasının anormal bir lisanda konuştuğunu bildiği için he der falan. Hani bu, o baba artık ne anlıyorsa, çocuğumu da bak mantıklı konuşunca nasıl da hizaya getirdim diye düşünün, ama çocuk aslında adamın hangi lisanı konuşmadığını bilmediği için afallar, abondele olur. Şimdi gerçekten de çocuğu anlatmak, bir şey anlatmak istiyorsak böyle abartılı olmaya gerek yok. Bazen de hiç anlaşılmayacak şekilde çocuk azarlanır. Yani 2 yaşında çocuk, 3 yaşında çocuk. Şunu kırdın mı kırmadın, nasıl sen yalan söylersin, İnsan yalan konuşur mu, bak yalan için Allah Teala ne demiş, Peygamber Efendimiz ya, denmez ki bu kardeşim ya. Ya bir bak ya karşındaki adama, bak ya çocuk o. Bir şeyin zararını yararını nasıl anlatacaksın karşısındaki çocuk? İşte böyle olduğundan aslında fesahat ve belagat denilen, şimdilerde farklı farklı isimlerle de efendim günümüz Türkçesinde veya kurbağa dilinde adları olan şey, yani muhataba bir şeyi anlatmak için hitabet denir ya, o değildir aslında hitabet. Bazen böyle bizi de konuşmalara falan çağırıyorlar. Evet, şimdi söz ustası Fatih Çıtlak geldi diyorlar. İltifat ettiğini düşünüyor ama bendenize sorarsanız basbayağı hakaret. Söz ustalığı mı? Allah Allah. Hiç böyle bir şey düşünmedim işi yaparken. Bir mevzuyu aktarmak için karşısındaki insanları benden daha akıllı olduklarını düşünerek ve muhakkak bu konuyu benden daha iyi anlarlar düşüncesiyle onlara konuşmaya çalışıyorum. Ah siz söz üstadısınız efendim, nasıl da bir hitabetiniz var falan deyince, aslında bu bile bir hakaret ya. Neyse geçelim onu, biz bunlara takılmıyoruz. Hani derler ya, biz tükenmez bir soyuz, kim ne derse biz oyuz misali. O çok önemli değil, maksat hasıl olsun. Cenab-ı Hak inşallah bizi hayır konuşmaya vesile kılsın. Yeter de artar bile. Allah Teala başka zevklerden, başka şeylerle zevk almaktan bu yolda bizi muhafaza eylesin. Şimdi söze gelelim. Onun eğer gerçekten ikna edilmek istiyorsa ona göre anlatılacak. Mesela bunu bir kere daha misal vermiştim. Çocuğu böyle bir oyuncak sallarsınız, şıkır şıkır renkli bir şey, belki sevdiği bir yiyecek, karşıdan sallarsınız, o da size tıpış tıpış yürür. O çocuk onu almaya çalışır. Sizin de derdiniz aslında o çocuğa, o oyuncağı elinizde tuttuğunuz şeyi vermek değildir. Tabii ki vereceksiniz ama maksadınız o çocuğu yürütmektir. Fakat hadi yürü bakayım evladım, ceylan gibi bana sekerek gel denmez çocuğa. Çocukça konuşulur. Hadi bak tay tay tay, pat pat pat, gel yavrum, heh, maşallah, aferin denir, çocuk ikna edilir. Kıymetli dostlar, aslında peygamberler, veliler ve mürşide agahlar bizim hoşumuza giden bazı şeyleri bize anlayalım diye o şekilde anlatırlar. Ama onlar bizi bu çocuklukta gördüklerinden dolayı bunları anlatırlar, ama biz de birazcık onların büyüklüklerinden istifade etmeye çalışarak muratlarını da bir şekilde gönlümüzden, ruhumuzdan öğrenmeye çalışalım. İşte Musa aleyhisselam Firavun çocuğuna onun anlayacağı şekilde konuştu buyuruyor Hazreti Mevlana. Peki nasıl devam ediyor? Biraz sonra onu da inşallah konuşalım.
Seyrettim Muhammed. Muhammed'i, dün gece kadrerdim, seyrettim Muhammed'i, Can Ahmed'i. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu hicrane dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahla ketki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çalaya akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa firak alır, bize Tanerdi inayet, seyrettim Muhammed. Yunus murada erdi, zevk ile safa sürdü. Yunus murada erdi, zevk ile safa sürdü. Aşık maşukum buldu, seyrettim Muhammed'i. Aşık maşukum buldu, seyrettim Muhammed'i. Aşık maşukum buldu, seyrettim Muhammed'i. Aşık maşukum buldu, seyrettim Muhammed'i, Can Ahmed'i.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin Mesnevi Manevisinde 14.974. beyitte ne anlatıyorduk? Orada kalmıştık. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a tevhide geldiğinde kendisine verilecek olan hediyelerden, bahşaişten bahsediyorduk. Ve bu meyanda da arada eminim ki dikkatinizi çeken bazı tahlillerde ve tespitlerde de bulunduk. Şimdi Cenab-ı Pir buyurdu ki böyle güzel güzel mükafatlar olacağını, tevhide geldiğinde bunları alacağını söyledi. Bu aldıkları da tam da Firavun'un işine yarayan şeylerdi. Ama izah meyanında buyurdu ki Hazreti Pir, çocuklarla konuşmaya mecbur olunca onların lisanıyla konuşulur, öyle söylemelidir. Mesela mektebe git de sana bir kuş alayım yahut işte üzüm, ceviz, fındık, fıstık getireyim. Yani böyle bir şeyler alayım, hadi mektebe git. Yoksa çocuğa kalkıp oğlum mektebe git işte hayat çok zor bilmem ne, oradan okuyacaksın, şöyle yapacaksın, sonra insan, ya bu çocuğa bu anlatılmaz. E çocuğa ne anlatılır? Ya gidersem sana fındık fıstık alacağım. Yani fındık fıstık, fındık fıstık var bu işin ucunda. Hemen mektebe gideyim diyen çocuğun bir iştiyakı vardır ama o çocuğun o iştiyakıyla, o samimiyetiyle ona bunu söyleyen ebeveynin onu teşvik eden kişinin samimiyetsizliği bir kefeye konulduğunda, ona tembihte bulunan zat her ne kadar samimiyetsiz gibi görünse, o çocuğu teşvik için sadece böylece söylese bile, yine de onun agah oluşu, irfanı, onun derecesi o çocuğunkinden daha fazladır. Neden? Onu hayra sevk etmek için böyle konuşuyor. İşte o mürşidi kamillerin, Efendimizin yolunda sünnet-i seniyesinde gayret eden birçok insanın, o buluğa ermemiş çocukluk sıralarında, çok samimiydik, çok işte şöyle gidiyorduk ama işte bizim bu samimiyetimizi görmedi etmedi gibi bühtan etmeler, suizan etmeler, ben bu kadar samimi işte gayret ettim de hala zengin olamadım, hala rızkım açılmadı gibi sözler, aslında biz kendi samimiyetimizden dem vursak da çocukluk yaptığımız için sadece omuz oynatmaktan, mızıkçılık yapmaktan ibaret kalır. Ağır bir mevzuya girdim, farkındayım, kapatıyorum. Şimdi çocuklarla çocuk gibi, ya ne demek bu? Şimdi Firavun'a da konuşurken onun ayarına göre konuştu. Yahu tevhidin lezzetini alan, tevhid gibi bir cevhere erişen bir adam, dünyaları karşılığında verseler o tevhidden vazgeçer mi? Ya Allah'ı falan inkar et, bırak bu işleri, biz sana en büyük serveti verelim deseler. Ama böyle lafla söylediğinde verdik değil, hakikaten de sen mesela şöyle bir kuvvet sende bulunsa, o imanın kalpte nerede yerleştiğini tespit etseler, bilim olarak da tespit etseler, sen de bunu bulabilsen, elinle tutabilsen, onu çıkarttığında bir daha geri alamayacağın şekilde, hani öyle söyleyeyim ki sözle imandan çıkmanın vebalini daha iyi anlayalım. Yani bunu tespit edebilsen ve karşındaki adam dese ki ver şunu, al bunu dese, imanın zevkini alan bir adam dininden vazgeçer mi? Şimdi duyuyoruz bakın, o Milas'ta, Efes'te, şurada, burada, etrafta harıl harıl çalışıyorlar. Bizimkiler uyusunlar. Hala bizim insanlarımız kendi cemaatlerini, kendi cemiyetlerini palazlandırmak için gayret etsinler. Hiç böyle etraf, efendim biz kendimiz samimi olalım, işimizi iyi yapalım da sonra onlarda böyle böyle olur. Ya bir uyanık ol, şöyle bir kaldır başını bir bak. Etrafında neler oluyor be adam? Bir seyret yahu. Bak o Efes'te, Milas'ta bilinmede şimdi millet cayır cayır parayla dinini değiştiriyor. Haberiniz var mı bundan? Cayır cayır. Ne zaman oldu bu kadar Hristiyan? Peki mesele ne? Bak görürsünüz ne olduğunu. Allah Teala ömür verirse görürsünüz. Şimdi biz Allah'ın mümin kuluyuz ya, bize hiçbir şey olmaz diye düşünüyoruz. Öyle yan gelip yatmak var mı? Uyanık olmak lazım. Bak Bizans İslam topraklarına hamle yapabilir diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözdağı vermek için daha onlar İslam diyarının üzerine yürümeden askerini topladı ve en zor düşmanla karşılaşılmadığı halde, yani neredeyse birebir, öyle diyelim artık, meydan muharebesi yapılmadığı halde en çok şehit verilen seferdir Tebük Seferi. Gidildi, bir duruş sergilendi. Biz buradayız, öyle sahipsiz zannetmeyin bizi dendi. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irşatla da meşguldü, teheccüdde, her türlü ibadette, her halde hiçbir kimse onun ne makamına, ne şanına, ne seviyesine ulaşabilir. Hoş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet ve taatı adetle ölçülecek olsa, belki kendilerinden daha fazla ibadet ediyormuş gibi görünen birçok insan olabilir. Fakat Efendimizin bir Sübhanallah'ına, bir Elhamdülillah'ına bu ümmet kurban olsa da, onun o hamdü senasına, mübarek fem-i saadetinden çıkan o tesbihatına, terazinin diğer kefesine konulacak değerde bile olmaz bütün hepsinin yaptıkları taat ve ibadet. Bir kere bunun mantıki olarak bile izahı var. Efendimiz hem bu hidayetin vesilesi, bu tesbihatı, bu tahmidi, bu ibadeti kendisi talim etmiş bir zattır. Vesile olan kişi o fiili yapan gibidir. Bir kere oradan insanların, bütün ümmetinin yaptıklarından muhakkak kendisi hissedar oluyor misliyle. Bir de kendisinin yaptığı tesbihat var. Bin yıl çalışsa abid mabuduna erişmez, vuslat serayı hakka aşkın yegane rehber diye anlatılan Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin keyfiyeti böyle. Bak ama savaşa gidiyor, cenge gidiyor, biz buradayız diyor. Şimdi tabii lafı tam burada radyoyu açıp da Allah Allah görüyor musun hocam da böyle falan filan diye gaza gelmeyin. Onun başı da var, sonunu da bekleyin. Ortasına denk geldiniz siz bu işin. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hangi işle, hangi ibadetle, hangi hizmetle meşgul olursan ol, eğer sen etrafındaki düşmanlara ve seni çevreleyen meselelere karşı uyanık değilsen, o imanı algılamanda muhakkak ve muhakkak bir hata vardır. Çünkü iman bu aptallığı beraberinde getirmez. İslam böyle ahmaklığı asla celbetmez. Bunu dengede götürmek lazım. Uyanık olmak icap eder. Evet. Şimdi buraya nereden geldik kıymetli dostlar? Hani imanını isteseler verir misin? Vermezsin. Ama bak işte birçok imanlı gibi görünen imansız varmış ki sattılar birkaç pula, kendilerini Hristiyan gibi gösterdiler de şimdi o harabelerin, efendim antik kentlerin, işte Meryem anaların başka türlü ismiyle anılan aslında putperestlere ait mekanların etrafında böyle muhalleler oluşuyor. Ne olacak acaba? Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Evet. Bir yere doğru gidiyor iş. Allah akıl fikir versin inşallah. Şimdi ama Firavun öyle değil tabii. Tevhid yap. Peki tevhid edersem ne olur? Zaten ta başından belli tevhidin tadını almadığı da, hani içeri girer de bu tevhid bir şekilde sirayet ederse zaten bir adamın gözünde ne gençlik sevdası kalır, ne mal mülk derdi bulunur. Ne efendim düşmanım olmuş, şu olmuş, bu olmuş denir, ne de ömrüm kısalmış, uzamış diye düşünür. İmanla yaşamaktır mesele. İmansız olduktan sonra yaşamışın hayvan gibi, ne işe yarayacak der ve imanın üzerine titrer. Ey Firavun, sen bedeninin genç kalmasından başka bir şey bilmezsin. Ey eşek tabiatlı, gençliği arpa farz et. Evet, eşek tabiatlı olduğu için gençlik ona arpa gibi lezzetli geliyor. Nasihatımı kabul ederek imana geldiğin takdirde yüzün buruşmayacak ve mesut, gençliğin taze, diri olacak kalacaksın. Yani sana göre konuşuyorum ben. Şimdi Firavun nasıl itiraz etsin? Yani bu imandan benim kârım ne dese? Hadi manevi kârı görmedi. Maddi olarak sen ne istiyorsun? Gençlik istiyorsun, ömür istiyorsun, para istiyorsun, düşmansız bir hayat istiyorsun. İstiyorsun da istiyorsun. Al işte o müjdeyi de sana verdik. Ne yapacaksın? Ne yüzüne ihtiyarlık alameti gelecek, ne de servi gibi olan boyun iki kat olacak. Senden gençlik kuvveti de eksilmeyecek, dişlerin dökülmeyecek. Efendim, erkekliğini efendim herkese gösterebilecek, hiç kimseden çekinmeyecek, kimsenin nefretini celbetmeyecek bir halde olacaksın. Şimdi müjdeler vardır. Bu müjdeler peygamber ağzından çıktığında muhakkak tecelli eder. İşin bu tarafı da var. Yani Hazreti Musa aleyhisselam kandırmıyor. Bir peygamberin müjde vermesi elbette güzeldir ve doğrudur ve tecelli eder. Allah peygamberini yalancı çıkartmaz. Yalancı çıkartmaz. Ve bazıları Firavun'a Musa aleyhisselamın bu konuşmalarını, hani şimdi şey yapıyoruz, ayet-i kerimedeki estağfirullah kavlen leyyinen ayet-i kerimesinde ona yumuşak konuş, güzel konuş derken aslında bu avansları, bu mükafatları, hani yeter ki tevhide gel şeklindeki bol bol bahşayişi kim veriyor? Yani Hazreti Musa aleyhisselam kimin kesesinden dağıtıyor kıymetli dostlar? Kimin kesesinden dağıtıyor? Allah Teala'nın. O izni alarak Hazreti Musa konuşmuş oluyor. Şimdi burada Cenab-ı Mevlana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Siyer-i Nebi'den de bir örnek getiriyor. Kıymetli dostlar, daha evvel söyledim mi? Şu anda hatırlayamıyorum. Yani sizlerle bunu paylaşıp paylaşmadığımı hatırlayamıyorum. Fakat Mesnevi'de bir üslup daha var. Mesnevi'de dikkat ettim acizane. Mesela Beni İsrail'den, eski ümmetlerden, böyle bir menkıbeden, menakıptan falan bahsederken araya muhakkak ya Efendimizin sözünü ya Siyer-i Nebi koyuyor. İlk önceleri bunu pek fark edememiştim. Sonradan baktım ki birçok yerde böyle. Neden? Yani Hazreti Musa'dan bahsediyoruz ama biz ümmeti Muhammed olarak konuşuyoruz. A dostlar, dikkat edin ne konuştuğumuza dercesine hep Efendimizin hayatı saadetinde peygamberlerin ve velilerin yaşadıkları özelliklere, hayatın o safhalarında gösterdikleri güzelliklere en güzel şekilde misaller olduğunu, Siyer-i Nebi'de bunların da bulunduğunu Cenab-ı Mevla'na zikretmiş, bizlere de hatırlatmış oluyor. Allah kendisinden razı olsun. Resulullah Efendimiz nasıl bir efendim müjde vermişti? Kime vermişti? Hazreti Ukkaşe. Hazreti Ukkaşe radıyallahu anh'ı bilirsiniz. Meşhurdur. Bilhassa bizim Kahramanmaraşlılar çok iyi bilir. Ökkeş adı da oradan geliyor malum. Hani Efendimizin benden helallik isteyin deyince sen bana dokunmuştun, dürtmüştün ve üzerinde çıplaktı, ben de şimdi senden kısas istiyorum diyerek Efendimizin sırtını açmasını ve mübarek mühüründen öpmesi hadisesini hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur. İşte bunu yapan zat Hazreti Ukkaşe. Hazreti Ukkaşe radıyallahu anh Yemame şehitlerindendir. Yemame biliyorsunuz Müseylemetül Kezzab'ın tepelendiği Hazreti Halid Eba Eyyubel Ensari Efendimizin komutasında giden İslam ordusunun Hazreti Ebu Bekir zamanında muvaffakiyetiyle neticelenen bir çetin, çok çetin bir savaştır. Ve Hazreti Ukkaşe radıyallahu anh da orada hatırladığımız kadarıyla şehit olmuştur. Fakat birkaç tane Ukkaşe olduğu hakkında da rivayet var. Maraş'a gelip oradan tekrar döndüğünü, orada makamı olduğunu söyleyenler de var. Ben deniz Maraş'a gittiğimde mümkün mertebe kendisini ziyaret ediyorum ve hakikaten de bir Medine havası, kokusu alabiliyorum. Hani benim işte şeyim midir, sahabi olarak gördüğümden dolayı öyle bir hissiyat mıdır falan diye düşündüm ama böyle Medine ehli olduğuna inandığım, Efendimizin muhabbetiyle kalplerinin dolu olduğuna kanaat getirdiğim zatlar da buna benzer şeyler söyleyince işin doğrusu bendeniz de biraz keyiflendim yani. Elhamdülillah ya Rabbi, bize de kokusunu aldırdın deyiverdim içimden. Yani ucupsa da estağfurullah ederim. Fakat hani imanın bir güzelliği olarak, bir neşesi olarak Cenab-ı Hakk'ı hamd meyanında zikretmek isterim. Her neyse, Hazreti Ukkaşe radıyallahu anh'a verdiği bir müjde var. Nasıl bir müjde vermişti? Efendimiz buyurdu ki, kim bana Safer ayının çıktığını, Safer ayı tamam oldu diye haberini getirirse, efendim ayı gördük, Mehtab'ı gördük veya işte hilali gördük, Rebiül Evvel'in ilk günü, Safer ayı tamam oldu. Müjdesini kim verirse bana, ona göre de ona ben de bir müjde vereceğim. Tebşiratta bulunacağım, dua edeceğim buyurdu. Niye diyor böyle dedi Efendimiz? Niye Rebül Evvel'den bahsetti? Bakınız Hazreti Mevlana meseleyi nasıl tahlil ediyor. Ahir zaman peygamberi Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem beka alemine intikali ihtilafsız olarak Rebiul Evvel ayının içinde olacaktı. Rebiul Evvel ayında dünyayı şereflendirdi, 12 Rebiul Evvel. Medine'yi şereflendirdi, 12 Rebiul Evvel. Bu işaretler gösteriyordu ki, kendisine de malum edilmişti ki, rıhlet, vuslat, hep daima vuslat halinde de, ruhma el ceset, efendim dünyadan ayrılış, bir şekilde ne olacak? Rebiul Evvel ayında olacaktı. Ve artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o zehrin de getirdiği tesiriyle bir rahatsızlık, vücutta bir bitkinlik hali zuhur etti. Zaten sahabiyle konuşmasından, efendim sahabiye hitabından ashab-ı kiram da Efendimizin rihletinin yakın olduğunu hissediyorlardı. Hele yakınları daha Efendimizin o son günlerinde daha göçmeden artık o göçüşün getirdiği ızdırabı daha tecelli etmeden yaşıyorlardı. O sebepten dolayı sevgilisine Cenab-ı Zülcelal vel Kemal ve Tekaddes Hazretlerine kavuşmasına artık bu bedende hiçbir şeyde mani olmayacak. Ahiret yurdunda makam-ı Mustafaviyelerinde ve makam-ı Mahmud'un gölgesinde kendileri bulunmak üzere bir müjde olduğundan rıhlet ve ecel, Efendimiz safer ayının çıkışını müjdeleyen kişiye kendisinin de bir müjdesi olduğunu, duada bulunacağını tebşir etti. İşte bu aydan sonra ahirete sefer edeceğim diye sefer ayının girmesinden sevindi, çıkışından da artık sürenin iyice azaldığına, iştiyakında had safhada olduğundan sevindi. Şimdi sefer ayı geçti, Rebiül Evvel oldu derse ben de ona cennet müjdesini veririm, şefaatçisi olurum diye ilan ettiğinde Ukkaşe radıyallahu anh bir gün geldi, ya Resulallah sefer ayı çıktı, şu anda gitti diye hemen müjdeyi Efendimiz'e getiren şahıs oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de cennet senindir, Allah sana cenneti nasip edecek diye ona müjdede bulundu. Ashabtan diğer biri gelip ya Resulallah sefer çıktı deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdeyi Ukkaş'a kattı buyurarak o gelen kişiyi de hem mahzun etmedi hem latifeyle, çünkü sahabe-i kiram Efendimizin sevinmesinden seviniyorlardı. Efendimizin böyle latifeli konuşması ikinci olarak gelen sahabiyi de memnun etti elbet. Evet. Hak erleri bu alemden intikal etmekle sevinirler. Bu çocuklar, yani çocuk gibi gafil bulunanlar, benim gibi adamlar yani, burada kalmaktan şad olurlar. İyi suyun tadını tatmayan kör kuşa acı ve tuzlu su Kevser gibi gelir. İşte Musa aleyhisselam böylece Firavun'un iman ettiği takdirde nelere sahip olacağını, Allah Teala'nın ona neler bahşedeceğini saydı döktü. Ve Allah'ın birliğini ve benim nübüvvetimi tasdik et, et de ikbal de, saadet de senin olsun, onlara erişesin diyerek ne yaptı? Firavun'u ikna etti. İkna etmeye çalıştı. Firavun dedi ki ya Musa, iyi vaatlerde bulundun da bu sözleri ben bir de eşimle istişare edeyim. Kimdi Hazreti Musa aleyhisselamın haberlerini biliyorsunuz. Eğer Kur'an-ı Kerim'de ayeti, kelimeleri okuduysanız onların tefsirinde de görmüşsünüzdür. Hazreti Musa aleyhisselam hakkında, Firavun hakkındaki meseleleri de hadis-i şeriflerden okuduysanız orada bir mübarek isim daha görürsünüz. Kimdir o? Hazreti Asiye. Asiye validemiz cennet annelerinden de biliyorsunuz kıymetli dostlar. Firavun Hazreti Musa'nın sözlerini Asiye'ye geldi, nakletti. Hemen burada Asiye validemiz için birkaç söz söyleyeceğiz fakat süremiz de daralıyor. İsterseniz Asiye validemiz hakkında malumat vererek ve Firavun'a neler söylediğini, neler ne gibi nasihatlerde bulunduğunu işiterek programın 3. bölümünde tamamlamış olalım. Burada bir nefes alalım. İnşallah sonra tekrar sohbetimize devam edelim.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, şimdi Hazreti Asiye validemizin cennet annelerinden olduğunu biliyoruz. Firavun'un eşi hanımı diyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Evet, bunu İslam alimleri bizim için şerh etmişler. Haberi Sadık'la gelen, Ashab-ı Kiram'dan gelen malumatla bunu vazıh, açık hale getirmişler. Malumunuz, Hazreti Asiye validemiz Firavun'un eşiydi. Onu hep hanımı olarak Firavun görüyordu ama Hazreti Asiye validemize eli dahi değmemiştir desek yeridir. Çünkü Firavun Hazreti Asiye validemizle beraber olmak, aynı döşekte, aynı yatakta yatmak istediğinde Allah Teala o Firavun'un şerrinden bu kıymetli anneyi, mübarek hanımı muhafaza eder. Asiye validemizin kisvesinde ve suretinde bir cinniyi Firavun'un başına salar. Firavun da kendisine göre efendim eşiyle beraber olduğunu, beraber aynı döşekte yattığını düşünürdü. Evet, Allah Teala hani bu nasıl oluyor efendim, işte Firavun'un sarayında karı koca olduğu halde Allah onu muhafaza etti diye uzun uzun düşünmeye gerek yok. Al işte bak, Hazreti Musa aleyhisselam çocukların kesildiği bir zamanda hem de Firavun'un kucağında büyütüldü. Ya Allah Teala oyun etmek isteyeni Allah böyle oyuncak gibi el aleme maskara kılar. En kuvvetliyim ben diye Allah'a meydan okuyan kişiye en kuvvetsiz gördüğü bir sahadan yıkıverir, devirir ve maskara eder. Allah Teala bizi ibret alanlardan eylesin, ibret olanlardan eylemesin. Hatta şu kadar da bir malumatı vermiş olalım. Hazreti Musa aleyhisselam doğduğunda biliyorsunuz annesi telaşlandı. Bir rüya gösterildi kendisine. Çocuğunu bir sepete koy, Nil nehrine bırak. Biz onu muhafaza edeceğiz. Sonra çocuğunu sana iade edeceğiz diyerek bunun üzerine hemen, çocuklar kesiliyor çünkü erkek çocukları, Musa aleyhisselamın annesi hepinizin bildiği üzere bir sepete Musa aleyhisselamı koydu, bebeğini, yavrusunu, ve Nil nehrine bıraktı. Aynı anda Asiye validemize de Allah Teala bir rüya gösterdi. Rüyada biz sana mübarek bir çocuk göndereceğiz. Bir peygamberin hamisi olacaksın. Onu Nil'e saldık, al ve muhafaza et diyerek Asiye validemize de rüyada ikaz geldi. Böyle Firavun'un Nil nehrini gören cihannüma derler, büyük bir balkonu vardı, kuş bakışı bütün etrafı görüyor efendim, bütün ihtişamıyla her yeri seyrediyor. Oradan güneşin batışını seyrederken sarayın bulunduğu Nil nehrinin kıyısındaki hemen efendim mevkiye bir şeyin yanaşıp durduğu görüldü. Hemen askerlerine şunu getirin bakayım neymiş diye seslendiğinde Asiye validemiz atıldı. Hadi gel dedi, seninle bir iddiaya tutuşalım. Malsa senin, cansa benim. Dedi ya bunda can ne olacak, burada can ne arar? Ya bırak dedi, iddia etmiyor muyuz? Ben böyle söylüyorum. Hani o çıkan şey mal, kıymetli bir şeyse, metaysa sen al, istediğin gibi kullan. Ama cansa tasarrufu bana ait olsun. İyi hadi dedi, peki öyle olsun. Getirdiler, baklar sepeti açtılar ki bir çocuk. Hemen baktı, erkek çocuğu katletmek için emir verecek. Asiye validemiz dedi ki bak gördün mü, can çıktı. Yani can çıktı derken çıkmadı tabi de, hani cana ait bir mesele, bu bana ait. Bak ne konuştuk biz seninle, nasıl anlaştık, zaten çocuğumuz da olmuyor, gel bunu evlat edinelim, bize de eğlence olur, neşe olur diyerek Firavun'u herkesi kandırmaya, zulmetmeye efendim gayret eden, onu adet eden zalime karşı böyle bir hile yaptı. Çünkü kendisi tembihliydi. Fakat çocuk saraya geldi ama Hazreti Musa aleyhisselam öyle o kolay kolay herkesten süt emmez. Allah'ın bir peygamberi. Allah Teala peygamberinin yerini seçer, annesini seçer, beytini seçer, evini seçer, eşini seçer, her şeyini seçer. Onlar külli iradenin kabzasındadır. Onlar yedi kudretle sevk olunur. Ve hangi kadın emzirmeye çalıştıysa Musa aleyhisselam reddetti, başını çevirdi. Bu sefer Asiye validemiz, tabii akıllı kişi, ilan etti, dedi ki Beni İsrail'den böyle kadınlardan vesaireden kim bu çocuğu emzirmeye muvaffak olursa sarayda ikame edeceğiz onu, vazifeli kalacak, ne güzel gül gibi yaşayacak şeklinde ilanda bulundu. O arada da yine Musa Aleyhisselam'ın annesi rüya gördü, kendisine rüya gösterildi, saraya git, çocuğunu sana iade edeceğiz, hem onu emzirecek hem de bakacaksın, çocuğundan uzak kalmayacaksın şeklinde tebşirat aldığından o da saraya geldi. Hani gözümüzde canlandıralım, sırayla herkes çocuğu emzirmeye çalışıyor, çocuk ona kafasını çeviriyor, bir kişi bazısına hiç yaklaşmıyor bile. Annesine gelir gelmez hemen sarıldı, anneciğinden sütünü emmeye başladı. Heh tamam dedi Asiye validemiz, kadın sen bunu emzir falan filan diye böyle amirane, böyle hani sultan ya kendisi, Firavun'un eşi, o da neticede hizmetçi. Bunu emzir dedi, bunun bakımını yapacaksın, bak sakın kusur etme falan gibi herkesin yanında böyle sanki azarlar, iş buyurur gibi ona konuştu. Fakat rivayette gelir ki Hazreti Asiye validemiz Musa aleyhisselamın annesiyle tenhada kaldığında ellerine ayaklarına kapanır, sen bir peygamber annesisin diyerek ondan dua dilenirmiş. Ya yine geldi bak konuşma, dua dilenme meselesine. İşte böyle bir anne Hazreti Asiye validemiz. Allah bilhassa kızlarımızı, çocuklarımızı, annelerimizi böyle cennet annelerinin yanında meskun eylesin. Ahirete giden göçmüş annelerimiz, ninelerimiz, anneannelerimiz varsa onları da inşallah Hazreti Fatıma, Hatice validemize, Hazreti Meryem, Hazreti Asiye validemize, inşallah o annelerimizi, kızlarımızı, zürriyetimizdeki evlatlarımızı komşu eylesin. Canım biz erkeğiz, başımız kel değil ya, saç olmayanlar gücenmesinler, tabir böyle affınıza sığınıyorum, kötü kullandım. Yani cennette onlar da bizim annemiz. Allah Teala bizi de onlara komşu eylesin. Zaten zürriyette anneydi, nineydi, kızındı falan diye bu dua tutarsa seni de kaldırıp dışarıda koyacak halleri yok. Onlar da gel bakalım, senin duan da tuttu, biz de bu makamı gördük deyip elbet bizi alırlar hanelerine, biz de orada yakın oluruz inşallah diye ümit ediyoruz. İşte Firavun'un hani gelip de Asiye validemize danışıyor. Hazreti Musa aleyhisselam orada imanın menbaı, yani bir şekilde hidayet için Allah'ın gönderdiği bir sultanı, ama Hazreti Asiye validemiz de o imanın zevkini bütün zerrelerine kadar yaşamış bir saliha hatun, Allah'ın velisi. Yani Firavunluğa bakın ya. Burada ne anlıyoruz kıymetli dostlar? Firavun hikayesi, Musa dedik, anladık. Dedik ki ilk başta Musa ruha işaret. Değil mi? Peki ruha işaret aynı zamanda saf berrak akla işaret. Allah'ın razı olduğu işleri anlamaya, idrak etmeye işaret. Firavun nefse işaret. Asiye ne oluyor burada? Kalbe işaret. Aynı zamanda velayete işaret. Şu nefse gelin bir bakın ki nübüvvetle velayet arasında gider gelir. Ahmak, düşman, kendine düşman. Ne Musa'ya düşman olabilir? Onun çapı yeter. Yani aslında nefsin düşmanlığı ruha yeter mi? Yetmez. İnanmış bir kalbe nefsin sözü geçer mi? Geçmez. Aslında bu huzursuzluk ve nifakla baş ağrıtır, huzur vermez, ama yine en çok zararı kendisi çeker. Çektiği için de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde nefsine zulmedenler diye beyan eder. Halbuki adam nefsine zulmeder mi dersiniz? Ama işte nefis bunları kabul etmeyerek peygamberden kaçıyor, evliyasına gidiyor. Evliya onu peygambere gönderiyor. Arada gidip geliyor. Mahrumiyete bakın. Mahrumiyete bakın. Zulmün büyüklüğüne bakın. Kendinden gafil olan kişinin düştüğü duruma bakın dercesine anlatıyor bunları Hazreti Mevlana. Yani biz burada size Beni İsrail hikayesi anlatmıyoruz. Kur'an'da dahi anlatılan o hikayeler ve kıssalar bizim adam olmamız için. Anlayın, anlamak lazım. Dercesine ayeti kerimeler bizim kulağımızdaki gaflet pamuğunu çıkartıyor, çıkartmalı. Asiye validemiz dedi ki, yahu bu sözler ne büyük sözler, ne kadar inayetler var. Ey iyi huylu hükümdar, çabuk onları tasdik et. Bak bak bak, iyi huylu hükümdar. Aynı zamanda bak, bir kadın bir istişarede, yani erkeğine tahakküm etmek istiyorsa onu küçülterek konuşmayacak. Zaten sen şey yapmazsın da, hiçbir şey kabul etmezsin de dır dır dır dır dır diye konuşmayacak. O zaman o asi olmaz, firavunun kendisi olur. Yapmamak lazım öyle. Şimdi böyle konuşuyorum diye, ama erkeklere baksan hocam, hep kadınlara konuşuyorsun falan diye. Yok ne o tweet mi çivit mi ne, bir şeyler atıyorlar. Facebook'tan falan da bir şeyler yazıyorlar ama. Yani kardeşlerim, şimdi böyle bu feminist tavırları bırakalım. Yani biz onu konuşmuyoruz. Bir realiteden bahsediyoruz. Erkek çocuklarını ve hatta erkeklerini tahkir ederek onlar üzerinde tahakküm kurmaya çalışmak kadar, yani bu hem bir ahmaklıktır hem de insanı olmayacak, asla yapmayacağı kötülüklere de teşvik etmektir. Yapmamak lazım. E sen yapmıyorsan niye gocunuyorsun? Yapanlara söylüyoruz diyeceğim. Yani hakikaten de buna dikkat etmek lazım. Hakaret etmeyeceksin karşıdaki insana. Küçük görmeyeceksin. Hani bazen öyle kibar konuşursun ama oyarsın fincan gibi. Öyle de olmayacak. Bunların hepsi aslında firavunluktur. Ey iyi huylu hükümdar, çabuk onları tasdik eyle. Ekim zamanı geldi, hem de ne faydalı ekim. Yani ekim derken bu ay olarak ekim değil. Yani tam da şimdi tohumları bak, atacak zaman işte bak, şimdi vakti. Bu sözleri söyledi ve iştiyakından ağlamaya başladı. Yerinden sıçradı. Ne mutlu sana ey kelceğiz. Güneş senin başına tac oluyor dedi ya. Ey kabak, güneş geldi senin kelini örtmek için. Kelin ayıbını külah örter. Hususiyle o külah güneş ve ay kadar parlak olursa. Musa'nın bu sözlerini işittiğin mecliste nasıl oldu da onu tasdik etmeden sen geldiğinde bir de bana soruyorsun? Bu sözler ve vaatler eğer güneşin kulağına söylenmiş olsaydı, onlara nail olmak ümidiyle baş aşağı yere inerdi. Sen daha ne kafanı kaldırıyorsun? Eğsene başını. Niye dikleniyorsun bu sözlere karşı? Bu vaat ve lütuf nedir biliyor musun? Allah'ın şeytanı affetmesi için yoklaması kabilindendir. Yahu bu sözler sanki şeytan affolacak gibi büyük bir ata, büyük bir ikram. Daha neyine düşünüyorsun dedi. O kerim Allah, kelimi vasıtasıyla seni bu lütfe davet ettiği vakit nasıl oldu da bu sevinçten senin ödün patlamadı, kalbin durmadı diyerek nasihatına devam etti. Yüreğin buna nasıl dayandı? Allah için bu yürek erimeliydi. İşte sen buna bigane kaldın diye söylendi. Bu sözleri biz velilerden ve nebilerden işiten nefsimize geliniz aynı şekilde söyleyelim. Peki sonra ne yapalım? Kusuruma bakmayın. Süre tamam olduğu için Allah ömür verse haftaya buluşalım da neler konuşulduğunu bir daha orada şöyle sizlerle beraber paylaşalım. Allah'a emanet olunuz. Vesselam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.